Ayrım 15.
Orta Asya'daki büyük bir kuraklık yüzünden de Türkler dört bir yana dağılmak zorunda kalmışlar ve bu uygarlıkları oralara götürmüşlerdir. Anadolu uygarlığı da bu nedenle Türktür. Yunan ve Roma uygarlıklarını da Anadolu'daki Türkler kurmuşlardır ve bunun gibi. İlginçtir, Mustafa Kemal bu yeni tarih tezlerini bu kez gene az sayıda bastırıp yakın çevresine dağıtarak onların görüşlerini almak yerine bütün orta ve yüksek öğrenimdeki tarih öğretmenlerine gönderterek onlardan yazılı görüş istemiştir. 1932 yılı Temmuz'unda da sanki bu yeni tarih tezlerini öğretmenlere anlatmak için bir kurs düzenlenmiş gibi hepsini Ankara'ya çağırtarak halk evinde bir toplantı yaptırmıştır. Sonradan 1. Türk Tarih Kongresi diye adlandırılan bu toplantıda Türk'ün tarihinin sanıldığı gibi yalnızca Osmanlı tarihinden ibaret olmadığı, Türklerin tarihinin çok eskilere kadar gittiği hususu temel ilki olarak kabul edilmiştir. Kuşkusuz Mustafa Kemal de bu görüşlerden yanadır. Mete Tuncay'ın da belirttiği gibi Türk tarih tezlerinin gerçek mimarı kendisidir. Ancak Türkiye'deki ulusçuluk, Türkçülük eylemlerinde kesinlikle misak-ı milli sınırları içinde kalmasını istemektedir. Bu nedenle göründüğü kadarıyla Turancılardan sürekli tedirgindir. Nitekim daha 1927 yılında Türk Ocağı'nın tüzüğünün ikinci maddesini değiştirerek ocağın etkinliklerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışına taşırılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Doğrusu 1930'lu yıllarda da bu tedirginliği haklı çıkaracak bir takım gelişmeler olmamış değildir. Hitler ve Mussolini faşizmi yüzünden 2. Dünya Savaşı arifesinde Avrupa'da ortam hızla gerginleştikçe Turancılar da bu arada komşu ülkelerdeki ve Orta Asya'daki tutsak Türklerden söz ederek savaş kışkırtıcılığı yapmaya başlamışlardır. Uygarlığın ancak savaşlar sayesinde geliştiğini savlamaktadırlar. Böylece bir yandan da Mustafa Kemal'in 20 Nisan 1931'de seçim dolayısıyla yayınladığı bildiride yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz demesini dolaylı bir biçimde eleştirmektedirler. Her fırsatta Türk ulusunun savaşçı bir ulus olduğunu ve atalarına yakışır bir gençliğinde ancak savaş içinde yetişebileceğini öne sürmektedirler. Oysa Mustafa Kemal savaş kışkırtıcısı bu görüşlere şiddetle karşıdır. Savaş zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Ulus yaşamı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir demektedir. Bu olumsuz gelişmeler yüzünden 1. Türk Tarih Kongresi'nde kabul edilen Türk tarih tezlerinin kimi noktalarından da tedirginlik duymaya, kuşkulanmaya başlamış olsa gerektir. Üstelik aradan geçen bunca süre içindeki bilgi birikimiyle de tezlerin bilimsel bir yöntemden yoksun, dağınık ve düzensiz bir çalışmanın ürünü olduğunun da bilincine varmıştır. Çünkü Afet İnan ve Hasan Çambel 1936'larda Mustafa Kemal'in kendilerine bu konudaki görüşlerini açıklayarak daha bilimsel nitelikli bir yeni tarih kongresi toplamanın gereğinden söz ettiğini belirtmektedirler. Nitekim 20-25 Eylül 1937 tarihinde çok sayıda yabancı bilim adamının da katıldığı 2. Türk Tarih Kongresi toplanmıştır. Gerçekten de daha bilimsel nitelikli bu toplantıda Mustafa Kemal'in bu kez tam anlamıyla mimarı olduğu yeni Türk tarih tezlerinin ilke bakımından bilimsel nitelikte olduğu uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiştir. Cumhuriyetin Arkeologlar Dönemi. Mustafa Kemal'in ulusçuluk ve Türkçülük anlayışı ta baştan beri sürekli tartışıla gelmiştir. Cumhuriyetin yapılandırılmasında Turancılarla sıkı ilişkiler kurması ve nice sürtüşmelere karşın ölünceye dek Hamdullah Supi'nin dışında bu Turancılardan hemen hemen hiçbirini kesin bir biçimde çevresinden uzaklaştırmaması, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntısı üzerine yeni bir cumhuriyet kurmak ve yüzlerce yıldır horlanan bir ulusu yeniden kişiliğine, kişilik onuruna kavuşturmak gibi olağanüstü zorluktaki bir işi başarmanın haklı gerekçeleriyle zaman zaman ırkçılığa varan aşırı konuşmalar yapması da bu tartışmaları habire körüklemiştir. Turancılara göre Mustafa Kemal'le aralarında onun Batı uygarlığına olan aşırı hayranlığının dışında bir görüş ayrılığı yoktur. Çünkü o, zaten Ziya Gökalp'in en heyecanlı okurlarından biridir. Türkçülüğü ondan öğrenmiştir, onun öğrencisidir. Cumhuriyeti de Ziya Gökalp'in düşüncelerinden esinlenerek kurmuş ve yapılandırmıştır. Oysa örneğin Şevket Süreyya Aydemir tam karşıtını savunmaktadır. Gökalp'in öğrencisi olmak şöyle dursun, Gazi Mustafa Kemal'in Gökalp'e karşı ihtimal ki Gökalp'in ittihatçılık bağlantısı ve Enver Paşa hayranlığı ile Turancılık çabaları dolayısıyla fazla bir meyli görülmemiştir. Özel konuşmaları sırasında Gökalp hakkındaki görüşlerinin de hayranlık ifade etmediği anlaşılmaktadır. Zaten arada mizaç, yaratılış tabiat farkı yoktur. Gerçi bu haller Gazi'nin Ziya Gökalp'e karşı koruyucu ilgilerine engel olmamıştır. Ama Gazi'nin Ziya Gökalp'ten fikir ve ilham aldığını ortaya koyabilmek için şimdilik yeterli deliller yoktur diye yazmaktadır. Tek Adam, Cilt 3, İstanbul 1965, sayfa 178. Doğrusu bizce de Ziya Gökalp'in Mustafa Kemal'i etkilemesinden çok yukarıda Atatürk'ün Türkçülüğü bölümünde de işaret etmeye çalıştığımız gibi Mustafa Kemal'in batıcılığı Ziya Gökalp'i üstelik biraz da aşırı bir biçimde etkilemiş olsa gerektir. Tarih tartışmaları sırasında da Mustafa Kemal ile Turancılar arasındaki bu görüş ayrılıkları iyice belirginleşmiş ve gün yüzüne çıkmıştır. Şevket Süreyya Aydemir de bu ayrılığı vurgulayarak Gazi'nin tarihçiliğinde ırkçılık değil kökçülük vardır. İnsanlığın kaynaklarına Orta Asya'da ve hiçbir ırk taassubu ve siyasi kaygı gözetilmeden inildi demektedir. AGE sayfa 436. Mustafa Kemal ile Turancılar arasındaki en önemli ayrılık da bu nedenle ve ana yurt konusunda çıkmıştır. Turancılar ırkçı bir yaklaşımla Türklerin ana yurdunun hala Orta Asya olduğu görüşündedirler. Onlara göre bugün de orada soydaşlarımız tutsak Türkler yaşamaktadır. Dolayısıyla Türk tarihinin onların sorunlarına da ağırlık vermesi zorunludur. Mustafa Kemal'e göre ise atalarımız bir zamanlar Orta Asya'da yaşamış ve oradan Anadolu'ya göçmüş olabilirler. Ama Türklerin bugünkü ana yurdu Anadolu'dur. Misak-ı milli sınırları içinde kalan topraklardır. Orta Asya sadece atalarımızın geçmişte yaşadıkları yurttur. Tarihimizde ancak bu açıdan Orta Asya ile ilgilenebilir. Artık asıl tarihimiz bu toprakların tarihidir. Bu topraklardaki bütün uygarlıkların sahibi ve mirasçısı biziz. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal ırkla değil uygarlıkla ilgilidir. Ve 1930'lu yılların ortalarından itibaren de çalışmalar artık Anadolu tarihi ve uygarlıkları üzerine yoğunlaştırılmıştır. Mustafa Kemal de 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönem açılış konuşmasında tarih kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonunda ortaya çıkardığı 5500 yıllık maddi Türk tarih belgeleri dünya kültür tarihini yeni baştan incelettirecek ve derinleştirecek niteliktedir diyerek Türk tarihi olarak Anadolu tarihinin benimsendiğini bir kez daha ve çok çarpıcı bir biçimde açıklamıştır. Anadolu topraklarından çıkacak her maddi uygarlık ürünü artık Türk tarihinin maddi belgeleridir. Gerçekten de Cumhuriyet'in 1930'lu yıllarına arkeologlar ve arkeolojik kazılar dönemi denilse yeridir. Bilindiği gibi Anadolu'daki ilk arkeolojik kazılar 1870'lerde Alman arkeologlar tarafından başlatılmıştır. Daha çok eski eser yağması niteliğindeki bu kazılar bilimsel yöntemlerden uzaktır. Daha sonra bilimsel yöntemlerle yapılanlarda ilk çağ Yunan ve Roma uygarlıklarını incelemeyi amaçladığından genellikle Çanakkale Boğazı çevresinde ve Ege kıyılarındadır. 1930'lu yıllardaki kazılar ise eski Anadolu uygarlıklarının araştırılması amaçlandığından genellikle Orta Anadolu'dadır. 10 Nisan 1931 tarihinde Türk ocakları kendi kendini kapatınca Türk tarihini tetkik encümeni üyeleri de 15 Nisan 1931 günü gerekli bütün yasal işlemleri tamamlayarak İçişleri Bakanlığı'na başvurmuşlar ve encümeni bağımsız bir dernek haline dönüştürmüşlerdir. Kısa bir süre sonra da dernek Türk Tarih Kurumu adını almıştır. İşte bütün bu kazıların yürütücüsü ve sorumlusu da Türk Tarih Kurumu'dur. Kurum yayınları arasında bu kazı raporları için özel bir dizi bile yapmıştır. Örneğin Alacahöyük kazıları ile ilgili Remzi Oğuz Arık'ın hazırladığı rapor 1937 yılında bu dizinin ilk kitabı olarak yayımlanmıştır. Bu kazılar başlangıçta kuşkusuz hep yabancı arkeologlarca yürütülmüştür. Kültepe'deki Hrozny, Alişar'daki V.D. Osten, Boğazköy'deki Kurt Bitel ve benzeri gibi o yıllarda bu kazıları gerçekleştirebilecek Türk arkeologlar bulunmasa gerektir. Çünkü her ne kadar Osman Hamdi Bey 19. yüzyılın sonlarında arkeoloji ve müzecilik kavramlarını ülkeye getirmiş ise de hem toplumun arkeoloji biliminden henüz haberi bile yoktur, o yıllarda böyle bir meslek söz konusu bile değildir, hem de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki arkeoloji bölümü anca 1933-34 yıllarında kurulmuştur. Yani ülkede bu bilimi öğretecek bir kurum yoktur. Ayrıca ülkedeki tek üniversite olan İstanbul Darülfünun'u da tutucu yapısıyla genç cumhuriyete ayak uyduramamaktadır. Bu nedenle aynı yıllarda Mustafa Kemal'in yönergeleriyle bir üniversite reformu da yapılmış, Osmanlı Darülfünunu baştan aşağıya yeniden örgütlendirilerek İstanbul Üniversitesi haline dönüştürülmüştür. Daha doğrusu yeni bir üniversite kurulmuştur. Mustafa Kemal'in üniversite reformunu 1933'lerde başlatmasında kuşkusuz Hitler'in Nasyonel Sosyalist Partisi'nin Almanya'da o yıl iktidara gelmiş olmasının da önemli bir rolü bulunsa gerektir. Hemen belirtelim ki Alman bilim adamlarının Türk okullarında görev almaları ilk bu reformla başlamış değildir. Almanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na katılmasının hemen ardından İstanbul'da bir de eğitim ve kültür enstitüsü kurmuşlardır. Bu enstitü aracılığıyla da 1915'te 19 Alman profesörün İstanbul Darülfünun'dan ders vermesini sağlamışlardır. Cumhuriyet döneminde de 1930'da Ankara Yüksek Ziraat Okulu'nu Alman uzmanlar kurmuşlar, 1933'te Yüksek Ziraat Enstitüsü adını alan bu okulda 20'ye yakın Alman profesör görev almıştır. Tabii bütün bu ilişkiler devletler arası anlaşmalarla kurulmuştur ve bu profesörler Türkiye'ye Alman hükümetleri tarafından gönderilmiştir. Oysa 1933'teki durum çok farklıdır. Çünkü 1933'teki üniversite reformunu gerçekleştirenler çok sayıdaki Alman ve Avusturyalı sığınık, mülteci bilim adamlarıdır. Bilindiği gibi Nasyonal Sosyalistler 1933'te Almanya'da hükümeti devraldıktan sonra ilk işlerden biri olarak politik yönden beğenmedikleri üniversite öğretim üyelerinin kimini emekliye sevk etmişler, kimini işten uzaklaştırmışlar, kimini uyarmışlar, kimini de derhal tutuklamışlardır. Bu nedenle soyunda veya ailesinde Musevilik bulunanlar da solcu öğretim üyeleri kendilerini bir an önce bir yabancı ülkeye atabilmek için uğraşmaya başlamışlardır. Zor durumdaki bu öğretim üyelerine yardım etmek, sığınabilecekleri yeni bir ülke ve bir iş bulabilmek için Zürih'te özel bir büro bile kurulmuştur. İlginç bir rastlantıyla daha 1932 yılında İstanbul Üniversitesi'nin yeniden düzenlenmesi konusunda bir rapor hazırlaması için Cenevre Üniversitesi profesörlerinden İsviçreli Albert Malcze'ye başvurulmuş olması da bu zor durumdaki öğretim üyeleriyle ilişkinin kolay kurulmasını sağlamıştır. Sığınık profesörlerce hazırlanan reform programına göre de yeni İstanbul Üniversitesi 4 fakülte ve onlara bağlı enstitülerden oluşacaktır. Gerçekten de 1943'e kadar 10 yıl içinde tıp ve fen fakültelerinde 14'er, edebiyat fakültesinde 12 ve hukuk fakültesinde de 5 adet olmak üzere tam 45 enstitü kurulmuştur. Ama reform programlarında edebiyat fakültesine bağlı olarak bir arkeoloji enstitüsünün kurulması da plana alınmış olduğu halde o yıllarda Türkiye'ye gelen Alman ve Avusturyalı sığınık bilim adamları arasında hiç arkeoloji profesörü yoktur. Oysa anlaşıldığı kadarıyla reform programı da büyük ölçüde bu sığınık profesörlerin bilimsel kimlikleri göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Çünkü sığınık profesörlerin çoğunluğunun tıp ve fen fakültelerinden gelmeleri yüzünden olsa gerek ki reform programına göre bu iki fakülteye bağlı olarak kurulması planlanan enstitülerin neredeyse tamamı hemen gerçekleştirilmiş ve 1933-34 ders yılında eğitime başlamaları sağlanmıştır. Ama öte yandan edebiyat ve hukuk fakültelerine bağlı olarak kurulması planlanan enstitülerin tamamı hemen açılmamıştır. Çünkü bazılarının kuruluşu için o dalın uzmanı bir sığınık profesörün Türkiye'ye gelmesi beklenilmiştir galiba. Örneğin 1933'te İngiltere'ye sığınan pedagoji profesörü Wilhelm Peters, ta 1936 yılında Türkiye'ye gelmiş ve edebiyat fakültesine bağlı pedagoji ve psikoloji enstitüsü de 1937 yılında kurulmuştur Profesör Peters tarafından. Fakat ilginçtir, arkeoloji enstitüsünün kuruluşu için bu dalın uzmanı bir sığınık profesörün Türkiye'ye gelmesi beklenilmemiştir. Çünkü arkeoloji ile ilgili sığınık ilk profesör olan Clemens Boş, ancak 1935 yılında Türkiye'ye geldiği halde arkeoloji enstitüsü de tıp ve fen fakültelerine bağlı birçok enstitü gibi daha 1933-34 ders yılında eğitime başlamıştır. Arkeoloji Enstitüsü'nün de bir sığınık profesör beklenilmeden ötekilerle birlikte 1933'te hemen eğitime başlamasını özellikle Mustafa Kemal istemiş olsa gerektir. Çünkü öne sürdüğü tarih tezlerini kanıtlayabilmek için Orta Anadolu'da arkeolojik kazıları zaten başlatmıştır. Salt bu iş için Türkiye'ye çağrılmış Alman arkeolog ve tarihçi Profesör Kurt Bitel 1931'den beri Boğazköy'de Hattuşaş'ta kazı yapmaktadır. 1933 başlarında bir başka Alman arkeolog Profesör Helmut Theodor Bossert de Türkiye'ye çağrılmıştır. Profesör Bitel ile birlikte Boğazköy kazısını yürütmektedir. İşte bu iki profesör derhal İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kadrosuna atanarak enstitünün kurulması sağlanmıştır. Profesör Bitel, savaşın sonlarına doğru Türkiye'den ayrılmışsa da 1951'de yeniden dönmüş ve 1958'e kadar enstitünün yönetimini üstlenmiştir. Arkeolog ve Hititolog Profesör Helmut Bossert de daha sonra Eski Diller ve Yakın Doğu Arkeolojisi bölümünü kurmuş ve 1961'de İstanbul'da ölünceye dek bu bölümün başkanlığı görevini sürdürmüştür. 1947 yılında Türk uyruna da geçen Profesör Bossert, Hitit hiyerogliflerini dünyada ilk çözen kişidir. Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye'ye gelen arkeolojiyle ilgili ilk sığınık bilim adamı Profesör Clemens Boş'tur. Eşi Yahudi olduğu için üniversiteden çıkarılan Boş, 1935 yılında Türkiye'ye gelmiş ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 1938'den sonra da Edebiyat Fakültesi'nde klasik filoloji profesörü olarak tarih bölümünde Helenizm, arkeoloji bölümünde de eski Yunan ve Roma üzerine dersler veren Boş, 1939 yılında Müslümanlığı kabul ederek Türk vatandaşlığına da geçmiş, Emin adını almıştır. 1955'te İstanbul'da ölünceye dek üniversitedeki görevini sürdürmüştür. 1935 yılında ilginçtir hem Profesör Clemens Boş'un ardından Türkiye'ye gelmek isteyen Doğu bilimcisi ve tarihçi sayısında birden artış olmuş, hem de Mustafa Kemal'in buyruğuyla Ankara'da da bu konularla ilgili bir okul, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bu yeni sığınık profesörlerce kurulmuştur. Bu fakültede gene bizce hiç kuşku yok ki Mustafa Kemal'in buyruğuyla Hititoloji, Sümeroloji, Astroloji ve bunun gibi eski Anadolu uygarlıkları ile ilgili yeni bölümler de oluşturulmuştur. Gene eşi Yahudi olduğu için ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış Profesör George Roth de 1935 yılında Türkiye'ye gelerek DTCF'de klasik filoloji kürsüsünü kurmuştur. 1935 yılında ırksal nedenlerle Almanya'daki görevine son verilen astrolog Profesör Ben Lorenz Berger aynı yıl Aralık ayında Ankara'ya gelmiş DTCF'de görev alarak Astroloji ve Sümeroloji enstitülerini kurmuştur. Daha önceleri 1933-34 yılları yaz aylarında Boğazköy kazılarına da katılan Profesör Hans Gustav Güterbock, 1935 yılında ülkesinden ayrılmak zorunda kalınca Türkiye'ye gelmiş, DTCF'de görev alarak Hititoloji Enstitüsü'nü kurmuş ve yönetmiştir. Siyasal nedenlerle 1933'te Frankfurt Üniversitesi'nde görevine son verilen Profesör Walter Ruben, 1935'te Türkiye'ye gelerek DTCF'de İndoloji, Hint Filolojisi bölümünü kurmuştur. Gene siyasal nedenlerle ülkesinden ayrılan Doktor Karl Menges de 1935'ten 1939'da New York Columbia Üniversitesi'ne çağrılıncaya kadar DTCF'de Slavca dersleri vermiş ve Doğu bilimci olarak çalışmıştır. Fakültenin arkeoloji bölümünü ise tıpkı İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nde olduğu gibi sığınık bir profesör bulunamadığı için sığınık, mülteci olmayan bir profesör Hans Henning von der Osten kurmuştur. Daha önceleri Türkiye'de birçok kazı yapmış Profesör Osten'i Mustafa Kemal'de çalışmalarından dolayı yakından tanımaktadır. İşte kuruluşları hızla tamamlanan bu fakülte ve enstitülerle bu enstitülerin kurucuları değerli Alman profesörlerin özverili çalışmalarıyla gerçekten de kısa bir süre içinde nice değerli Sümerolog, Hititolog, Astrolog ve Arkeologlar yetiştirilmiştir. Çoğu yurt dışında doktora da yapmış Arif Müfit Mansel, Remzi Oğuz Arık, Hamit Zübeyir Koşay, Şevket Aziz Kansu, Tahsin Özgüç, Nimet Özgüç, Afif Erzen, Jale İnan, Ekrem Akurgal, Halet Çambel, Muhibe Darga ve daha niceleri gibi hepsi de o dönemde yetişmiş bu değerli arkeologlarımız yüzünden Cumhuriyet'in 30'lu yıllarına arkeologlar ve arkeoloji dönemi demek galiba hiç de abartı olmasa gerektir. Ve Anadolu'da kurulan yeni İstanbul, Ankara. Mustafa Kemal, yüzyıllardır horlanmış Anadolu'daki Türklerin kırık onurlarının onarılması için bir yandan tarih araştırmalarına ve arkeolojik kazılara hız verirken bir yandan da Osmanlıca'ya karşı Türkçe'yi yüceltmeye yönelik dil çalışmalarını başlatmıştır. Okuma yazmayı kolaylaştırmak için daha 1928 yılının başlarında bir dil encümeni kurdurtmuş ve aynı yıl içinde Osmanlı'nın Arap ABC'si yerine Türkçenin yapısına daha uygun olan Latin ABC'sinin alınmasını sağlamıştır. 1930 yılında da Türk milleti diline de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır buyruğunu vermiştir. Türklerin ana dili artık Anadolu Türk halkının konuştuğu dildir. Osmanlı aydınlarının konuştukları Türkçenin sadeleştirilmesi için halk dilindeki ve edebiyatındaki Türkçe sözcüklerin değerlenmesi ve benzeri gibi çalışmaların yapılması amacıyla gene Mustafa Kemal'in buyruğuyla 1932 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile birlikte bir de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Aynı yıl Eylül ayında da Türk dilinin dünkü, bugünkü ve yarınki durumlarını görüşmek, yeni öneriler üretmek amacıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yabancı bilim adamlarının da katıldığı 1. Türk Dil Kurultayı Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanmıştır. Gerçekten de Türkçe konuşup yazıyor olmak, yukarılarda da değinildiği gibi ta Cumhuriyet dönemine dek ilkelliğin, kabalığın ve bilgisizliğin, cahilliğin işareti sayılmıştır. Türkçe de Türklük kadar aşağılanmış, horlanmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın bile üstelik bu yüzyılın başında Türkçe yazıyor olmasını kendisi için küçültücü bir nitelik diye değerlendirmekte ve cahil olduğu için Türkçe yazdığını söylemekten çekinmemektedir. 1901 yılında Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi yayın olarak çıkan romanı Hayal İçinde'yi İsmail Habip Sevük'ün 1925'te yayımlanan bir incelemesinde dilinin yalın ve Türkçe oluşundan dolayı övmesiyle ilgili olarak İsmail Habip benden söz açarken dilin bu yalınlığını benim için bir üstünlük olarak belirtiyor. Oysa bilse, Mehmet Rauf'un, benim bu yalınlığımız doğrusunu isterseniz bilgisizliğimizden ileri geliyordu. Cenab-ı Şahabettin'in Arapçasını Tevfik Fikret'in kelime hazinesini bize veriniz. Bak neler yazardık. En bilgisizi Rauf ile bendim. Bundan ötürü Türkçe yazıyorduk demektedir. Edebiyat Anıları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 126-127. Yahya Kemal de bir konuşmasında asıl Türkçeyi 900 yıldan beri yaza yaza değil, konuşa konuşa yaratmışız demiştir. Mustafa Kemal'in amacı da haksız yere bu duruma düşürülmüş Türkçenin aslında çok eski ve köklü bir dil olduğunu ulusuna anlatmaktır. Bu konudaki çalışmalarda tarih çalışmalarıyla hemen hemen aynı zamanda ve tarih tezlerinin doğrultusunda zaten başlamıştır. Birinci kurultayda okunan bildirilerde Türk dilinin bir Hint-Avrupa dili olduğunu savlamakta, Türkçeyi Ari ve Sami dilleriyle, Sümer diliyle filan karşılaştırmaktadır. İkinci kurultayda da aynı doğrultuda süren bu çalışmaların ana özelliği ise daha çok Türkçe ile Hint-Avrupa dillerindeki benzer sözcüklerden hareket edilerek bazı yargılara varmak ve bu diller arasında bir akrabalık bulunduğunu tanıtlamaya çalışmaktır. Ama Avusturyalı filolog Dr. Hermann Kvergic, 1935 yılında Mustafa Kemal'e gönderdiği 40 sayfalık Fransızca bir kitapçıkla yeni bir teori, Güneş Dil Teorisini ortaya atınca bütün çalışmalar birden yön değiştirmiştir. Çünkü bu yeni teoriye göre Türkçenin öteki dillerle akraba olup olmadığı şöyle dursun, Türk dilinin taş ve maden devrinde kültür sözcüklerini göç yolu ile yeryüzündeki bütün dillere yayan eski ve büyük kültür dili olduğu savlanmaktadır.